Ayrım 21.
Sayfa 245. Tennyson zambaklar ve güller konusunda hiçbir zaman duyguları karıştırmamış, zambaklara daima yakınlık, güllere ise karşıtlık duymuştur. Zambaklar, Charlotte gibi yavan, kötü yaşantılara zorlanan ya da Lily Maid gibi of Asolot, umutsuzca gölgelere sarılan yaratıklardır. Ya da Mariana gibi cinsel kanıtlama yolunda sonu gelmez düşlere kapılarak acı çekerler. Güçsüz ve şiirsel bir duygulukla yüklü olan bu yaratıklar açlıktan ölünceye dek yoksulluk çekerler. Bekaretleri yaşamlarının tek nedeni ve aynı zamanda başlarının belası ve ölümlerinin nedenidir. Bunların cinsel yönden karşıtları olan güller, Brontë'lerin dışında o devirde hiçbir kadına mükemmel varlık gözüyle bakılmazdı, hele cinsel kültüründen söz bile edilemezdi, de ürkütücü bir nitelik taşırlar. Hele Tennyson gibi etken cinselliğe karşı tavır almış bir şair için bu tip kadın kesinlikle iticidir. Tennyson'ın yapıtlarında bu sorun hiçbir zaman çözülmez. Çünkü bu gerilim ve ilgi uyandırır. Tennyson'ın ahlak yönünden güllere karşı olmasına karşın, şairin bu kadın tipine sadece karşıt olmayıp onlar konusunda kararsız olduğu da görülür. Her iki çiçek örneğinde de umut kırıcı bir yan vardır. Zambak olmak ölüme mahkum olmak demektir. Gül olmak ise başkalarının ölümüne yol açmak demeye gelir. Cinselliği ya da karşı cinsi özetlemek için bundan daha tutarsız, içtenliği olmayan bir çözüm olamaz. Tennyson'ın şiirlerindeki bu çelişki, The House of Life'ın sentezinde görülen cinsellik ile akıl arasındaki uyuşmazlığı bağdaştırmaya çalışan Rossetti'nin çabalarında sürer. Rossetti'nin çabası erkek idealizmini, platonik ve romantik aşkı, cinsellikle kaynaştırmak yolunda başarısız bir denemedir. Bu deney başarısından çok amacı için değerlendirilmeye hak kazanır. Şiirin başka bölümlerinde Rossetti kadın cinselliği konusundaki fantezilere yönelir ve daha az tutucu bir davranışla daha az kısıtlayıcı bir tavra girer. The Blessed Damozel, Hristiyan Platonculuğunun cinsel aşk olduğunu açıklamaktadır. Bu şiirde sadece cennette cömertçe açılan sıcak ve çıplak göğüsler değil, Dante Gabriel'in dünya cennetinde buluştukları zaman kutsal bakirenin önünde çırılçıplak soyunup sevişen aşıklar işlenmiştir. Çağdaş eleştirmenler bu şiiri uygunsuz olarak nitelerken Rossetti'nin dile getirdiklerinden çok kendi akıllarından ve yüreklerinden geçeni eleştirmişlerdir. Rossetti'nin başarılması olanaksız bir görevi yüklendiğini inkar etmek söz konusu olamaz. En iyi şiiri olan Jenny'de bir fahişenin müşterisinin eş metres değerlendirmesi ve cinsel politika engellemesini aşarak Jenny'nin yazgısını zorlayan ekonomik ve toplumsal nedenleri araştırma çabasına girdiğini görürüz. Müşterinin monoloğu biçimindeki bu şiir teknik yönden öylesine eşsiz, öylesine ustacadır ve konuşan kişiyi öylesine alaylı bir bütünleme içinde sunar ki, Jenny'nin bu hale gelmesine yol açan şeyin dünyadaki doğal kötülük mü yoksa erkeklerin düzenlediği koşullar mı olduğu kesinlikle anlaşılmaz. Victorian devrin alışılmış melodram havasından uzak olan Jenny, romancıların çözümleyici ve akılcı yöntemine yaklaşır. Oysa Rossetti'nin geri kalan liriklerinin çoğu ölümcül kadın, falcı gibi bir simgeye ya da Truvalı Helen gibi bir kadına, yani ölüm ve yazgının soyut ikonalarına dönüştürür. Bu uzaklaştırma etmeni daha sonra Swinburne ve Wilde gibi şairlerin işine yarayacaktır. Tennyson şehvetli gülü her zaman kötü görerek ve zambaktan yana çıkarak devrin görüşleriyle çelişkiye düşmekten kurtulmuştur. Rossetti kutsal bakire kavramına ya da Beatrice veya bir başka zambak fikrine bağlı kalarak durumu sürdürmüştür. Swinburne ise aşırı uca geçmiş ve kötülüğün yanında yer almıştır. Our Lady of Pain, acılar kadını, Dolores'e bağlılığı içinde bu göçebe prensesi erdemlerimizi bağışa diye yakaracak ölçüde ileri gitmiştir. Zambakları ve erdemin iyiliklerini kötülüğün gülleriyle değişmeye hazırız. Swinburne bu sözleriyle ansızın çekiliveren şehvet düşkünü bir öğrenciyi akla getiriyor. Victorian devrin başlangıcındaki şairler Hristiyanlığın ön planda olduğu orta çağlara dönerek kuşkular ve endişeler içinde olduklarını belirtmişlerdir. Swinburne ise hayranlık ve duymamanın elde olmadığı bir atılganlık ve gözü peklikle işi ateizme dek sürdürmüştür. Ancak bunu çağın çerçevesi içinde gerçekleştirmek Swinburne için bile göze alınamayacak ölçüde tehlikeli olduğundan şair görüşlerini rahat yansıtabilmek için klasik bir kurguya girmiştir. Eski çağ yazarlarının dramatik kişileri Tanrı'dan yüce şeytan Tanrı diye söz edebilmişlerdir. Atalanta'daki Atinalı kızlar korosunun bile bunları rahatça söyleyebildiğini görüyoruz. Klasizm de Rönesans döneminden beri Hristiyanlık için sürekli bir tehlike meydana getirmiştir. Swinburne'ın klasiklere dönmesinde ise bilinçli bir sabotaj amacı vardır. Bilinçli bir immoralist olan Swinburne, ilkelliğe dönen bir klasik biçimde ve belirli bir yabanıllıkla Marquis de Sade'ı anımsatan yapıtlar vermiştir. Tennyson'ın Albion'da kurduğu bütün o tanrı tanımaz dehşeti ve bunun Arthur tarafından baskıya alınışını, Swinburne bir çırpıda yıkmış, kısıtlama tanımaz bir cinselliği her yana taşırmıştır. Aslında iş Tennyson zamanında gevşemeye başlamış, Swinburne ise sorumsuzca bütün bağları koparıp atmıştır. Swinburne'ün cinsel sapıklıkları iyi bilinir. Güçsüzdür, kırbaçlanma tutkusu vardır. Bu mazoşizme İngiltere'nin en seçkin okulu Eton'daki öğrenimi sırasında saplanmıştır. Bu üzücü sapıklıkların ayrıntıları Swinburne'ün yayımlanmamış ya da bir yanda unutulmuş dizelerinde yer alır. Edmund Wilson'a göre Swinburne'ün saplantısı devrin toplum yapısına ve cinsel kültürüne, yani seçkin zümrenin acıyla doyurulmamış eşcinselliği özdeş kılmasına yol açan kültüre ışık tutar. Uzun bir dönem süren cinsel baskıdan sonra cinsel enerji boşalma yollarını bulduğu zaman ister istemez sinirce sapıklık ya da diğer toplum dışı cinsellik biçimlerine dönüşür. Swinburne'un durumu bunun tipik bir örneğidir ve şair 1866 yılında Poems and Ballads ile Fin de Siècle dönemini açarak bütün toplumu kapsayan oluşumu simgelemiştir. Swinburne'un durumu kötü bir örnek olarak eğitici nitelik taşır. Başarısız bir asi olan Swinburne yerleşik din düzenini yadsımakla yetinmemiş, militan bir ateist olmuş ve giderek paganizme ve masoşizme varmıştır. Cinsel özgürlüğü savunurken de aşırılıklara girmiş, çocuksu saplantılara düşmüştür. Koyu bir cumhuriyetçi oluşu da onu yine aşırı uçlara götürerek muhafazakarların alkışçısı durumuna getirmiştir. Fin de Siècle'ın cinsel özgürlüğünde beklenmedik, akıl dışı, anlaşılmaz ve uygulanamaz bir şeyler vardır. Yüzyıllardır baskı altına tutulan cinsel enerji, sanki sel gibi boşalmış da kendisine yolu açanları da altına almış gibi, cinsel özgürlük yanları kendilerine neye mal olursa olsun belirli değer yargılarına varamamışlardır. Ve başta Swinburne olmak üzere cinsel özgürlükten yana olanların kasıtlı aşırı davranışları, kendilerinde belirli bir panik ve çözülememiş bir suçluluk duygusu yaratmıştır. Swinburne'deki bu suçluluk duygusunun kaynağı gençlik yıllarına ve baskıcı kültürün sağlıksız koşullarına dek uzanır. Wilde'ın gelenekleri şaşırtıcı biçimdeki davranışını da anlayışla karşılamak zorundayız. Ne var ki Fin de Siècle cinselliğinin karmaşık yapısı cinsel devrim için belirli bir engel meydana getirmiş ve kendi oluşumu içinde reaksiyonun çekirdeğini de taşımıştır. Boşalımın birdenbire oluşu ister istemez daha sonra bocalamasına yol açmış, hızı ister istemez kesilmiştir. Wilde'ın Salome'si 1893'te Fransızca olarak basılmıştır. Ibsen'in Bebek Evi 1879'da Norveççe yazılmış, İngiltere'de ise ancak 1839'da oynanmıştır. Wilde'ın oyununun Ibsen'in oyunundan 4 yıl sonra İngiliz sahnesine boy göstermesinde acı bir alay vardır. Nora'nın kapıyı vurup çıkmasında belirlenen yeni tiyatroya ve devrimci gerçekçi manifestoya karşı Wilde'ın Orta Doğu mitolojisi üzerine kurulmuş fantezisi tamamen ters düşer. Bebek Evi cinsel devrimin gerçekliğini ortaya koyar. Fin de Siècle ise buna bilinçsiz bir düşsellikle karşılık vermiştir. Salome ilginç ve ihmal edilmiş bir yapıt olduğu ve kendisinden sonraki bir yığın yapıta ışık tutmuş bulunduğu için cinsel devrimin ortalık yerinde amaçtan biraz uzak ve belirsizlik içinde kalmıştır. Salome şehvetle sofuluğun bir diyaloğu biçimindedir. Salome ile Yokana'nın John Baptist'in korku salan dehşet veren bir benzeridir. Birbirine düşman iki kişi de sanatçıdır. Salome pagan estetizmini uygular. Yokana'nın peygamberlik taslar. Salome'nin anlatım biçimi lirik ve danstır. Yokana'nınki ise retorik, suçlama ve rapsodinidir. Ancak oyunun üslubu da Salome'ninkine koşuttur ve büyük kayıplarla da olsa sonunda kazanan Salome olur. Wilde Swinburne'ın izinden giderek Tennyson'ın sürekli karşı çıktığı ölümcül kadından yana olduğunu belirlemiştir. Wilde, Salome'de erkek fantezisinin kurguladığı hadım edici kadın tipini işlemiş, Myler'ın kafasındaki fahişe tipini tanrıçaya dönüştürmüştür. Salome cinselliğin göz kamaştırıcı bir simgesi olarak kişiden çok fikir olarak ele alınmıştır. Oyunun bütün başarısı Salome'yi oynayan oyuncunun yeteneğine bağlıdır. Kişiliğinin ve konuşmalarının belirgin cinselliğine karşın Salome cinsellikten çok cinsel iradeyi simgeler. Bir vajinal tuzak gibi pasif olmayan Salome, karşı konulmaz bir güçtür ve isteği önünde hiçbir zaman durulamamış ve doymak bilmez bir klitoral isteği gösterir. Herod'un sarayındaki bütün erkekler onu arzu ederler. Kraldan en ufak rütbeli muhafıza kadar herkesin aklı Salome'dedir. Sadece Yokanan belirli saplantılarla ondan nefret eder. Salome, Vivian ya da öteki ölümcül kadınlar gibi sadece bir vampir ya da baştan çıkaran kadın değil bir despottur. Ve elinde oyuncak olan zavallı Mervin değil, güçlü kuvvetli gövdesi kıllarla kaplı genç Yokanan, Tanrı'nın peygamberi Yokanan'dır. Rossetti Hristiyanlığı belli belirsiz erotize etmek umuduyla çabalamış, Swinburne Hristiyanlığa karşı şiirler yazmıştır. Wilde ise utanmaksızın yedi tül dansı ve Salome'nin gözü pek çıkışları ile Hristiyanlığın şehvet duygularını gıdıklamıştır. Yokanan, seni vücuduna aşık ettim. Gövden otları kırpılmış bir tarladaki zambaklar kadar beyaz. Gövdene dokunmama izin ver. Yokanan özenilecek bir bilinçle karşılık verir. Git Sodom'un kızı, bana dokunma, Tanrı'nın tapınağını kirletme. Salome'nin aşkıyla kıvranan genç bir Suriyeli bu konuşmayı duyunca umutsuzluk ve kıskançlıktan kendini öldürdüğü sırada Salome, Baptist'in gönlünü çelmeye uğraşmaktadır. Ağzını istiyorum Yokanan. Ağzın fil dişi bir kulenin üzerindeki kızıl bir şeride benziyor. Fil dişi bıçakla ikiye bölünmüş bir nar gibi ağzın. Dünyada senin ağzın kadar kırmızı hiçbir şey yok. Ağzından öpmeme izin ver. Yokanan, hayır Babil'in kızı, Sodom'un kızı, hayır. Salome, ağzından öpeceğim Yokanan, ağzından öpeceğim. Kutsal kitaptaki kişilerden çok, Faulkner'in Ağustos ışığındaki cinsel fanatik ve püritan, Doc Hines'ı anımsatan Yokanan, bu sözlere yabancı kadına kapılan Ortodoks Yahudinin öfkesiyle karşılık verir. Git buradan Babil'in kızı, kötülük dünyaya kadınlarla geldi, benimle konuşma, seni dinlemeyeceğim, ben sadece Tanrı'nın sesini dinlerim. Yokanan aynı zamanda Hristiyanlığın ilk dönemlerindeki aşırı sofoluğu, cinselliğe karşı çıkışı da simgeler. Bir yandan da Bursley'in çıplak göğüslü dansözüyle karşılaşınca saygı değerli konusunda söylev verir. Salome bütün göstermeciliğine ve önüne geçilmez cinsel isteklerine rağmen tamamen hatta temelden dişi değildir. Salome aynı zamanda Oscar Wilde'ın ta kendisidir. Oyun eşcinsel suçluluk ve karşı koyma işler ve ardından ikili öç almayı konu eder. Salome peygamberin hakaretini onun başını istemekle karşılar, sonra da kendisi Wilde'ın huzursuz adalet anlayışı içinde Herod'un muhafızları tarafından öldürülür. Salome'nin simgelediği utanmaz cinsellik oyunun son anında Herod'un merdivenlerde görünmesi ve Salome'nin Yokanan'ın kesik başını öptüğünü görmesi üzerine şu kadını öldürün diye haykırmasıyla cezalanır. Sondaki bu volte face'nin, dönekliğin, göz kamaştırıcı ustalığına karşın oyunun temelinde yatan gizli eşcinsel kurguyu fark etmediğimiz takdirde sonuçtaki olay yine de keyfi bir davranış biçiminde görülebilir. Salome'yi öldüren Herod'un buyruğu olmuştur. Ne var ki Herod yozlaşmış, çürümüş, kokuşmuş bir devletin başındaki kokuşmuş yetkedir. Wilde böylesi bir hüküm giyecek olsaydı kendi suçunu hafifletirdi. Yine de Salome gibi oyunun kahramanı olarak kalırdı. Ne var ki olaylar daha önceden belirlenmiş ve peygamberin ağzında biçimlenmiştir. Yokanan'ın sesi. Kralın subayları onu kılıçlarıyla delik deşik etsinler, kalkanlarıyla essinler. Salome çaresizlik içinde artık istediği gibi öpmekte özgür olduğu kesik başa yakarır. İşte Yokanan, Tanrı'nı gördün ama beni hiçbir zaman görmedin. Beni görmüş olsaydın severdin. Ben seni gördüm ve seni sevdim. Seni nasıl sevdim? Seni hala seviyorum Yokanan, sadece seni seviyorum. Senin güzelliğine susadım gövdene açım. Ne şarap ne elma gideriyor açlığımı susuzluğumu. Ben şimdi ne yapacağım Yokanan? Ne seller ne denizler ateşimi söndürebilir. Ben bir prensestim ve sen beni küçük gördün. Ben bir bakireydim ve sen bekaretimi aldın. İffetliydim ve sen damarlarımı tutuşturdun. Ah ah neden bana bakmadın? Bana bakmış olsaydın beni severdin. Beni seveceğini biliyorum ve aşkın gizemi ölümün gizeminden daha yüce. Yokanan Salome'yi hiçbir zaman bağışlamayacak, ona hiçbir zaman istek duymayacaktır. Salome'nin istediği öpücük, narı kesen fil dişi bıçak, fil dişi kule üzerindeki kızıl şerit hep anüse girmeye engelleridir. Ve Yahudi Hristiyan görüşlerine göre bu öpücüğü istemek, sevgiliyi hadım etmek ya da öldürmek demeye gelir. Erkek buna razı olursa gelenekler onu kadıncıl olarak tanımlayacak, reddederse arzunun kırılmış gururu ruhsal bir cinayetle öcünü alacaktır. Burada mitolojiden yararlanılarak kafa uçurma biçiminde yer alan cinayeti, düşsel intihar ya da idam izler. Herod'un yoz adalete dayanan sarayındaki senaryo tamamlandığı zaman, beklenmedik ve keyfi ölümle cezalandırılabilir niteliktedir. Burada bile belirli bir doyum vardır. Ölüm Yokanan'ın buyruğu ile gelir ve bir erkekler ordusunun altında ezilmek, onlar tarafından delik deşik edilmek biçimini alır. İnsan bu noktada ister istemez Gene'yi düşünüyor. Swinburne'de olduğu gibi burada da suç, acı kanalıyla, ceza, ölüm yoluyla doyuma erecektir. Salome gün ışığında belirgin bir başkaldırı olmaktan çok gizli bir suç düşüdür. Wilde, Salome'nin kişiliğinde kendisinin de desteklediği bir güçle erkeği hadım eden ölümcül kadını yaratmakla, cinsel devrime aşırı bir coşkuyla tepki göstermiş gibidir. Feministler ise sadece eşitlik ve oy hakkı istemişlerdir. Kalkıp da kafa kestiren bir kadın kahraman yaratmanın ne gereği vardır? Aslında Salome en çok devrim tipik Victorian kadınına benzer. Ancak zaten kadın değil, Wilde'ın eşcinsel suç ve özleminin bir ürünüdür. Wilde'ın bir erkeğin bir başka erkekle aşk yaptığını gösteren oyun yazacak durumda olmayışı, kaçamak yapmasını, işi dolaylı yollardan anlatmasını gerektirmiştir. Victorian devir pornografisi ve diğer yeraltı yayınları daha da ileri gitmişlerdir. Ne var ki Wilde yazdıklarını yayımlamak ve ün yapmak istemiştir. Dorian Gray'de gizli eşcinsellik vardır ve Dorian'ın suçunun gerçekten ne olduğunu açıkça söyleyemeyecek kadar çekimser olduğu ve işi kötülük diye nitelediği, böylelikle de okuru kahramanın genel evlere ve uyuşturucu maddelere düşkünlüğü yüzünden bu duruma geldiğine inandırmaya çalıştığı için ilk eşcinsel roman diye tanımlanmamıştır. Bu kaçamak ilk bölümü gerçekten mükemmel olan kitabı zedelemiştir. Wilde tarihsel ve kişisel suç ve korku yüzünden istediklerini açıkça söyleyemeyince, mite, no oyunları özentisi içinde oriental mime, Dore'nin ve Gustav Moreau'nun resimlerinin getirdiği pitoresk esinlenmeye eğilmiş ve karşımıza dişi bile sayılamayacak bir ölümcül kadın çıkarmıştır. Yıllar sonra yargılanması ve hapsedilmesi sırasında koşulların zorlamasıyla kabul etmek zorunda kaldığı eşcinsel eğiliminin getirdiği devrimci enerji, yapıtlarında görülür ve ölümcül kadını dişi şeytanı işleyen reaksiyoner bir fanteziye dönüşür. Ibsen'in Nora Helmer'i cinsel devrimin gerçek devrimcisidir. Salome ise eski çağlardan beri var olan suçlamaya, karşı devrimin öncesindeki simgesel boşluğa bir kaçış olarak nitelenebilir. Wilde'ı simgelerle uğraşmaya ve koşullara tepki gösteren, kendisini tarihten ve koşullanmalardan kurtarmaya çalışan gerçek kadını ele almamaya yönelten kişisel zorunluluklar olmuştur. Wilde'dan sonraki yazarlar kadını bir fikir, bir soyutlama olarak işlemenin getireceği kaçamağı başka nedenlerle başvurmuşlardır. Yine de Salome'den sonra bir yığın simgesel ve gerçek dışı kadın kahramanlar boy göstermiştir. Bunlar Yeats'te zarafet kavramı, Eliot'ta yaşam korkusu ve diğerlerinde ölümsüz dişi, toprak ana ve benzeri gibi kılıklarda ortaya çıkmışlardır. Gerek bebek evi ve gerekse Salome karşıtlama oyunlardır. Her ikisinde de hareket gereksiz ve konu yersizdir. Çünkü bütün dikkat yakında patlak verecek fırtınayı beklemekte toplanmıştır. Nora bir evcimen olarak ve sürekli çocuk olarak kalabilme umuduyla kendisini oyuncak yapının içine hapseden erkek ön yargısına ve geleneklere karşı çıkar. Wilde'ı simgeleyen Salome ise doğal olmayan davranışları yıllarca süren hapisle cezalandıran ve hatta karışık cinsel ilişkiler yüzünden idam cezasını kapsayan eski bir İskoç yasasını el altına tutan İngiliz kamuoyuna karşı çıkar. Wilde savaştığı erkeklerin de toplum tarafından itilmesine karşı çıkmıştır. Bu Wilde'ın cinsel çekiciliğini inkar etmek değildir. Eşcinsel korkuların insanı en yıpratan ikisi, her ikisi de toplumun karşıtlığından doğan, toplum içinde bilinmek ve toplumun dışına itilmek korkusudur. Birinci korku Salome'nin sürüklenmesini, egosunu gizleyen çıplak göğüsleri yaratmıştır. İkinci korku ise Jokana'nın reddetmesini meydana getirmiştir. Aslında bu durum oyunun tek motivasyonudur. Kadın kahramanın cinsiyeti ne olursa olsun, Salome yine de soluk kesen, istek uyandıran bir görünümdedir ve yarattığı bütün gerilim halkın gözleri önünde işlevini uygulamaktır. Salome'nin öç alması ne denli kötülük olursa olsun hakarete uğramaktan duyduğu acı gerçekten dokunaklıdır. Wilde bunu öylesine iyi belirlemiştir ki ne cinselliğine ne de öç alma duygularına karşı çıkamayız. Jokana'nın reddedişinde de saptırılmış bir püritanizm vardır. Wilde için karşı çıkılması en zor olan şey belki de bu reddedilme değil, günahın en güzeli tarafından geleneklerin ve erkekliğin kaş çattığı bütün Yahudi Hristiyan çağların Sodom çığlıklarıyla karşıladığı günah tarafından yaratılan suçluluk duygusudur. Nora cinsel politikaya açıkça ve akılcı biçimde savaş açmıştır. Wilde bunu yapamamıştır. Bu alanda ufak bir gösteri yapmaya cüret etmiş, bunu da hüküm giymesi ve susması izlemiştir. Wilde 1895'te yenik düştükten sonra Nora ve yanındaki devrimciler baş kaldırılarını birkaç yıl daha sürdürmüşlerdir. Shaw ve Wolf ile oy hakkı o devirde henüz ufukta görünmemiştir. Wilde ataerkil tabuyu bile kırmış ve bu yüzden cezası da ağır olmuştur. Ataerkilliği Nora'da simgelenen ve Wilde'dan daha büyük olan tehlikeye tepki göstermesi daha sonraları gerçekleşebilmiş ve ataerkil düzen bu tehlikeyi öncelikle ufak reformlar yaparak savuşturmaya çalışmıştır. Ne var ki reaksiyon ağır ağır ama olanca gücüyle ortaya çıkmış ve cinsel devrimin büyük hızı kesilmiştir. 4. Karşı devrim 1930-1960. Reaksiyoner tutum. Nazi Almanyası ve Sovyetler Birliği'nden örnekler. Birinci aşama devrimden çok reformla son buldu. Cinsel devrimin ilerlemesi, gelişmesi için gerçek bir köktenci toplumsal değişime, evlilik ve aile kurumlarının tarih boyunca süre gelmiş yapılarının değiştirilmesine gerek vardı. Böylesi köktenci değişim olmadan reformistlere en aykırı gelen ve bu kurumlar üzerinde etken olan kötülüklerin ortadan kaldırılması olanaksızdı. Reformcular en çok kadınların ekonomik yetersizlikleri, eş metres sistemi, fahişelik, cinsel hastalıklar, zorla evlendirilmeler ve istenmediği halde çocuk sahibi olmaya karşı çıkıyorlardı. Tamamlanmış cinsel devrim, farklı cinslerin toplum içindeki yerleri, rolleri ve ruhsal yapıları konularında daha değişik bir sosyalizasyon uygulayarak ataerkil öğretiyi ortadan kaldıracağı için ataerkil düzene de bir son verecekti. Hatta son vermesi kaçınılmaz olacaktı. Ataerkil ideoloji sürdürüldüğü ve ataerkil düzen çerçevesine reformlar yapıldığı için temel düzen olduğu gibi kaldı. Çoğunluk başka tür toplumsal düzenin olabileceğini bile düşünemediğinden, ataerkil düzenin sürdürülmesindeki tek alternatif alabildiğine yaygın bir keşmekeş durumunu alıyordu. Son yıllarda yapılan bir çözümlemede belirtildiği gibi, toplumsal düzen kadınların bağımlılığının değil tutucuların gözünde kadınların bağımlılığına yol açan aile yapısını gerektiriyordu. Dipnot: Eileen Creditor, Up from the Pedestal, Selected Writings in the History of American Feminism, sayfa 13. Bizim çözümlememizde ailenin direnişi devrimi engelleyen bir güç olarak ele alınmıştır. 1920'de örgütlenmiş feministlerin çöküşü, ekonomik bunalım, 30'larda köktenciliğin ölümü, savaş sonrasındaki gerici dönem, bu dönemdeki çalışma durumu ve ellilerin kapsamlı tutuculuğu gibi etmenler de devrimi engelleyen nedenler olmuştur. Karşı devrimin 1960'dan sonraki gücünü yitirdiği yolundaki görüşler, feminizmin son yıllarda yeniden canlanmasına dayanmaktadır. Aile sistemi için ataerkilliğin gerekli olduğu görülüyordu. Saldırgan rekabet düzenine dayanan tutucu ekonomilerde, ev insancıl duyguları sürdüren son sığınak, ortaklaşa duyguların var olabildiği son yer olarak yorumlanıyordu. Duygusallığı, kendine dönük yapısı ve tüketici yetersiz oluşumu yüzünden aile çerçevesi dışına çıkarmaya niyeti olmayan toplumlarda yapılacak tek şey aile ocağını sürdürmekti.